Ayrım 10. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı topuz. Sayfa 113. Semiha, sizi affettim. Nazım Piraye ile evliliğinin yanı sıra Semiha ile ilişkisini de belli sınırlar içinde sürdürüyordu. Piraye Semiha'nın varlığının farkındaydı ama onu büyük bir tehlike olarak görmüyordu. Semiha 1933-1936 yıllarında bir yandan drama oynarken bir yandan da Cemal Reşit, Ekrem Reşit Rey kardeşlerin operetlerinde rol alıyordu. Ünlü Alman opera ve tiyatro yönetmeni Karl Ewert o dönemde Ankara'ya gelmişti. Berlin'de opera eğitimi için bir sınav açıldı ve bunu Semiha kazandı. Berlin onun için en iyi kurtuluş yolu olacaktı. Nazım'dan ayrılmak ona çok acı verecekti ama başka çare yoktu. Aralarındaki gerginliğin sürdüğü günlerin birinde 21 Ağustos 1936'da Semiha Nazım'a şu mektubu yazdı. Nazım, inkılapçı bir genç olduğunuz için yakanızı bırakıyorum. Beni dünyada hiçbir şeyi durduramazdı. Ne evliliğiniz, ne de her fırsatta aldattığınız karınız. Tekrar ediyorum, sizi bu aciz mahluk gibi sol tarafınızdan, yani komünistik tarafınızdan vurarak elde etmedim. Yalnız kadınlığıma güvendim. Ben de inkılapçı bir kızım. Sizin taptığınıza tapıyorum. Dün akşamdan sonra sizi affettim ve yeniden eski sevgimi tazeledim. Fakat ortadaki manasız mahluk yüzünden sokaklardaki serseri aşıklar gibi dolaşan ikimize çok acıyorum, çok utanıyorum. Küçülmek, dün akşam ikimiz için söylediğim gibi son kelime bu oldu. Ben küçülmek istemem. İkimiz de büyüyelim. Dallarımız havada birbirine kavuşacaktır. O günü bekliyorum ve seni bırakıyorum. Semiha. Bir süre sonra Nazım'ı tepe başındaki apartmanına davet etti ve pasaportunu masanın üzerine koyarak "Nazım, ben Berlin'e opera tahsiline gidiyorum." dedi. Bu Nazım'ın hiç beklemediği bir karardı. Önce "Ben izin vermiyorum, gidemezsin." diyecek oldu ama bu ayrılış Nazım için de bir çözüm olacaktı. Sonunda "Sesin çok güzel olduğu için sana izin veriyorum. Yolun açık olsun." dedi ve ayrıldılar. Semiha Berlin'e gitti ama Nazım'ı asla unutamadı. 1936 yılının son günlerinde sevgilisine şu mektubu yazdı. Canım benim, seni unuttuğumu zannetme. Sana uzun yazmak ne kadar istiyorum fakat yapamıyorum. Çünkü sen belki beni unuttun. Neyse adresimi veriyorum. İki satır yazını bekliyorum. Zira ruhi bir bunalım geçiriyorum. Sana buradaki muvaffakiyetlerimden bahsetmek isterim fakat imkansız. Bu mektubu ancak teyzen vasıtasıyla yollayabiliyorum. Zira senin şahsına gelen bir zarfın her yerde açılma tehlikesi var. Bana vaat ettiğin resmini gönder, emi. Bekliyorum. Seni binlerce, milyonlarca hasretle öperim. Benim canım, canım benim. Semiha. Bu bir veda mektubuydu. Nazım Piraye ile evlendiğinden beri ondan bir çocuğu olsun istiyordu. Piraye de çok mutlu olacaktı. Ama bazı sorunları vardı. Çok kötü aşırıyor ve zehirlenme belirtileri gösteriyordu. Birkaç kez direnerek bundan kurtulmaya çalıştı ama olmadı. Son kez 1936 yazında Mithat Paşa Köşkü'nde oturdukları zaman bu yüzden ölümle burun buruna geldi. Ne olursa olsun çocuğunu aldırmayacaktı. Nazım da çocuğun olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Hatta o günlerde Mehmet Fuat'la da bu konuyu konuşuyor, doğacak kardeşiyle ilgilenmesini istiyordu. Çocuk okuyacak yaşa gelinceye kadar ona ağabeyi bakacaktı. Artık evde her gün doğacak bebekten söz ediliyordu. Herkes sabırsızlıkla Piraye'nin sağlıklı bir doğum yapmasını bekliyordu. Ama gün geçtikçe Piraye'nin durumu kötüleşiyordu. Sonunda yatağa düştü. Bütün aile telaş içindeydi. Piraye'nin tehlikesiz bir doğum yapacağını söyleyen doktorlar artık ortalarda görünmüyordu. Sonunda Musevi bir kadın doğum hastalıkları uzmanını eve çağırdılar. Doktor durumun sakıncalarını anlattı. Yapılacak tek şey bebeği feda edip anayı kurtarmaktı. Başka çare yoktu. Mehmet 10 yaşındaydı ve tehlikenin bilincinde değildi. Üç kardeş oluyoruz diye sevinç içindeydi. Oysa herkes bebekten umudu kesmiş, Piraye'nin kurtulmasını diliyordu. Doktor operasyonu başarıyla bitirince kapıyı açarak geçmiş olsun dedi. Anne kurtuldu. Her şey tertemiz, pırıl pırıl. Piraye kurtulmuştu ama artık doğum yapamayacağını anlamıştı. Nazım ise kederler içindeydi. Takma ad Orhan Selim. Nazım o yıllarda Akşam gazetesinde Orhan Selim adıyla sosyal konularda kısa yazılar yazıyordu. Bunlar geniş yankı uyandırıyor ve Orhan Selim'in Nazım Hikmet olduğunu bilen bazı sağcı ve oportunist yazarlar şairi sert bir dille eleştirmekten geri kalmıyorlardı. Neden Nazım Akşam'ı seçti? Akşam 1918 Eylül'ünde Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan ve Ali Naci Karacan tarafından kurulmuştu. Halil Rıfkı Atay da sonradan onlara katıldı. Necmettin Sadak, Nyon'da sosyoloji okumuştu. Sosyal demokrat eğilimliydi. 1914'te Sabah çıkınca yurda dönmüş ve Darülfünun'da Ziya Gökalp'in yanında öğretim üyeliğine başlamıştı. Kazım Şinasi de Fransa'da tarih okumuştu. Ali Naci'yi de aralarını alıp her biri 250'şer lira sermaye koyarak gazeteyi çıkardılar. Akşam milli mücadeleyi destekledi. Ankara hükümetinin bir tür sözcülüğünü yaptı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da hiç şaşmadan aynı politikayı sürdürdü. 1934'te gazetede baş yazıları Necmettin Sadak yazıyor, Cemal Nadir karikatür çiziyor, Hikmet Feridun röportajlar yapıyor, Selami İzzet ve Vala Nurettin de çeşitli konularda yazıyorlardı. Yazı işlerinin başında deneyimli gazeteci Enis Tahsin Til vardı. Necmettin Bey, Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyor, şairi beğeniyor, Resimli Ay'daki kampanyayı onaylıyor ve Nazım'ı kazanmak istiyordu. Nazım da cezaevinden çıktıktan sonra kesin olarak kalemiyle para kazanmak niyetindeydi. Necmettin Bey dolaylı olarak Nazım'ı akşama çağırdı. Görüştüler. Nazım Takma adlı köşe yazıları yazabileceğini söyledi. Necmettin Bey de zaten politika dışı ama devrimlerden yana yazılar bekliyordu. Orhan Selim adı böylece ortaya çıktı. O dönemde Zekeriya Sertel, Ahmet Emin Yalman ve Halil Lütfü Tan gazetesini çıkarmaya başlamışlardı. Nazım, Orhan Selim adıyla zaman zaman Tan'da da yazılar yazdı. Kimlerdi Orhan Selim'i eleştirenler? Nihal Atsız, Doktor İzzettin Şadan, Peyami Safa ve daha başkaları. Nazım, İt Yürür, Kervan Yürür başlıklı yazısında şöyle dedi. Çocukken ne vakit bu sözü duysam, gözümün önüne soluğu kesilmiş, havası tuğla gibi kızgın bir çöl gezisinde, çıngıraklarını yıldızlara yükselterek ilerleyen bir kervan gelirdi. Kervan boyuna ilerlerdi. Peşinden uzaktan uzağa köpekler olurdu. Bu uzaktan uzağa uluyan köpek seslerini ardında bırakarak boyuna yürüyen kervan benim küçücük yüreğimde saygılı bir korku doğurur. Gözlerimi kapayarak anacığımın bağrına sokulurdum. Büyüdükten sonra bu sözün içimde doğurduğu saygılı korku birçok korkular gibi silindi. İt yürür, kervan yürür. Bu bir ateşli türküdür. Her inanan, her inandığı için dövüşen adamın dilinde dolaşır durur. Her devrimi başlatanlar kavgaya atılırken bu sözü haykırmışlardır. Nazım'a saldırılar devam edince Orhan Selim, İt yürür, kervan yürür 2'yi yazdı. Bütün bu Ademoğulları tarihi bir bakıma göre yürüyen kervan ile yürüyen itlerin dövüşünden başka bir nesne değildir. Halifeliğin cehennemin 7 kat dibine yuvarlanmasından şapkanın giyilişine dek her adımda yürekleri parçalananlar oldu. Bir devrim gözüyle emperyalizmin denize dökülüşünden temiz Türkçenin işlenmesine kadar yapılan sıçramaların ağrısını gırtlaklarına sarılmış bir pençe gibi duyanlar vardır. Bütün bunları bilirdim ve yine beklerdim ki İt yürür, kervan yürür diye bir yazı yazdığım vakit karanlıklarda yeşil sarıklar kımıldanacak, hacı yağı kokan sakallılar sıvazlanacak. Beklediğim oldu. Yalnız bir ayrılıkla, açıktan açığa istemezük diyecekleri yerde ben akşam gazetesinde kalemiyle geçinen işçi Orhan Selim dolambaçlı bir yoldan basamak yapıldı. Gündeliğimden edileceğimi bildirdiler. Orhan Selim yeryüzünde yürüyen kervanların ardından yürüyen itlerin var olduğunu, günün birinde gündeliğinden edileceğinden korkmadan bir kez daha yazıyor işte. Nazım 2 yıl kadar bir süre itlerin yürümesini boş vererek akşam ve tam gazetelerinde Orhan Selim adıyla yazılarını sürdürdü. Her çevreden mektuplar aldı. Orhan Selim basında özgün ve önemli bir kişilik kazandı. Yeni bir tutku, Cahit Uçuk. Orhan Selim'e yollanan mektupların bazıları hiç yasal ve sosyal içerikli olmadıkları halde yazılarda yer alınca geniş yankılar uyandırıyordu. Bunlardan biri 22 Ocak 1935'te çıkan Güneşin Kokusu başlıklı duygusal bir yazıydı. Orhan Selim şöyle diyordu yazısında. Dün gece yatağıma girerken benimki dedi ki, bugün ortalık yaz gibi günlük güneşlikti. Yatak çarşaflarına varıncaya dek bütün döşeğimi balkona çıkardım, güneşlettim akşama kadar. Kokla, bak yastığın, çarşafın, yorganın nasıl güneş kokuyor. Yatağa girdim, çok yorgundum. Lambayı söndürdüm çabucak. Ancak değil uyumak, gözlerimi bile kapayamadım. Başımı yastığa koyup yorganı üzerime çeker çekmez ılık bir güneş kokusu dört yanımdan sardı beni. Bu geceye kadar güneş kokusunun ne olduğunu bilmezdim. Bu geceye dek güneşin yeşil ot, kırmızı bakır, kuru temiz toprak kokusunu duymamıştım. Ilık bir koku vakit vakit yaz sabahlarını yaz öğlelerini, yaz akşamlarını anlatan bir koku. Bir lodos değil, bir yaz poyrazı kokusu. Bir kış gecesi, yaşamımın yarısına geldiğini sandığım bir çağda, yatak çarşaflarına sinen güneşin kokusuyla başımın bu kadar dönebilmesi, bu güneş kokusunu sindire sindire içime çekerek uyuyamamam benim için bir avunma oldu. Damarlarımın kanı sıcaklığını sandığım kadar kaybetmemiş. Daha genciz demek diye düşündüm. Gençliğimin güneş kokusunu düşüne düşüne, duya duya geceyi bitirdim. Orhan Selim 4 gün sonraki yazısında da şöyle diyordu. Bana gelen mektuplardan kimi öyle güzel, öyle duygulu bir dille yazılmıştır ki bana örnek olur. İşte şu son aldığım mektup. Ben onu kimin yazdığını belki biliyorum, belki bilmiyorum. İşte ne yazık ki güneş kokusunu yaşayışının yarısı sandığın bir çağda koklamışsın. Bu senin güneş kokusu bana yılları getirdi. Anadolu'nun ortasında yüksek bir yayla köyündeydik. İstanbul'dan çocuk çıkmış, orada büyümeye başlamıştım. Damda yatardık. İki elim çocuk başımın altında, gözlerimde artık çeşitlerini ayıramadığım yıldızlar, kulaklarında yaprak hışırtıları uyudum. Güneş doğarken fırladım döşeğimden. O vakitler başımda yanaklarımı gererek örülen 2 altın örgüm vardı. Beli kuşaklı kat kat entariler giyerdim. O günlerin üstünden yıllar geçti. Beni şimdi bir gün güneşlenen yataklar doyurmuyor artık. Köy güneşlerinin ısıttığı, kokulandırdığı döşeğimi arıyorum. Ben ne erken duymuşum güneş kokusunu, sen ne geç duymuşsun. Peki ne var bu mektupta? Nazım neler bulmuş acaba? Önemli olan yazının kimliği, kişiliği. Nazım mektubu yazanı kısa sürede keşfetti. Genç ve güzel bir kadın. Sonradan ünlü bir öykü yazarı olan Cahit Uçuk. Nazım mı ilgi gösterdi, Cahit Uçuk mu belli değil. Ama herhalde Cahit Uçuk bu konuda çok kararlıydı. Yolladığı mektup Nazım'ı tahrik edici nitelikteydi. Cahit o yıl 24 yaşındaydı, çekici bir kadındı. Daha 17 yaşındayken şair olmaya karar vermişti. Ama babası onu çok genç yaşta bir avukatla evlendirdi. Bu iş tutmadı, 2 yıl sonra ayrıldılar. Cahit İstanbul'a geldi. Nazım'ın şiirlerine hayrandı. Yayınlanan plağını da alıp dinlemişti. Kendisini tanımak için fırsat arıyordu. Orhan Selim'in Nazım Hikmet olduğunu öğrenince de ona yukarıdaki duygusal mektubu yolladı. Nazım mektubu yazanın kim olduğunu öğrenmek için meraktan ölüyordu. Muhsin Bey hemen teşhisi koydu. O mektubu gönderen olsa olsa Cahit Uçuk olurdu. Nazım'ın bir arkadaşı bir akşam verdiği bir partiye ikisini de çağırdı. Böylece bir araya geldiler. Cahit özgür bir kadındı. Ne istediğini biliyordu. Nazım'ı kolayca etkiledi. Nazım zaten durup dururken bir kadına asılmaz ama kendisiyle ilgilenen olursa, kadın da hoşuna giderse hemen tutulabilirdi. Bu kez de öyle oldu. Nazım Cahit'in çok yetenekli bir yazar olduğuna karar verdi. Kendisini destekledi. Aralarındaki ilişki kısa zamanda hızla gelişti. Nazım onda pirayede bulamadıklarını buluyordu. Ama Cahit bu ilişkinin sürekli bir birlikteliğe yol açmayacağını anlamıştı. Bir süre sonra Nazım yeniden hapse girince ayrıldılar. Cahit yarım ayda çalışan başka bir yazara tutuldu. O da ünlü romancı Mahmut Yesari idi. Onunla evlendiler. Yıllar sonra Cahit Uçuk Nazım'la olan ilişkisi konusunda şöyle diyecektir. Aramızda ruhsal bir yakınlık ve minnet dolu bir beraberlik oldu. Bir sanatçı evinde tanıştık. Benim elime baktı, ellerim ince ve uzun parmaklıydı. Bana bir yazı yazar mısın dedi, yazdım. Aramızda duygusal bir yakınlık gelişti ama hepsi o kadar. Büyük bir sempati duyuyordum ona, o da bana. Aşk bu değildi, bir nevi fırtına bulutunun çarpmasıydı. Karşılıklı bir hayranlık, karşılıklı bir güzele gitme hayali. Bir sevda yaşamadık. Ancak bir gün ona Antalya'daki portakal bahçelerini anlattığımda ah demişti. O bahçede oturabilsem, hapishanenin dolmuş duvarlarında ağrıyan sırtımı toprak duvara dayayabilsem, bir tezgahta dokuma yapsam ve renkli gözlü, sarı saçlı çocuklar o bahçede koşsa. 3-4 defa görüştük, bir yürüyüş yaptık ve Nazım Hikmet kayboldu. Nazım cezaevine girdikten ve ben evlendikten 1 ay sonra Celile Hanım geldi ve bana Nazım'ın beni çok özlediğini söyledi. Ben de ona ne yazık ki evli olduğumu ve böyle bir davete gidemeyeceğimi söyledim. O benim için ilah gibiydi. Portreler, Taranta Babu, Şeyh Bedrettin. Nazım o dönemde portreleri yayınladı. Portrelerden biri Orhan Selim'di. Nazım, Orhan Selim'e yapılan saldırıları ele alarak şöyle diyordu o şiirinde. Benim sıska, benim cılız, benim zavallı çocuğum Orhan Selim. Yalnız unutma bir şeyi. Yorulur da ayağın kayarsa eğer, seni herkesten önce ben taşlarım. Fakat bugün sen de beni sattığını gösteren bir tek satır bulanın alnını karışlarım. Porçin'in en önemlisi Peyami Safa'nınkiydi. Nazım ile Peyami arasında resimli ay döneminde başlayan dostluk uzun sürememişti. O dönemde Peyami, 9. Hariciye Koğuşu adlı romanını Canım Nazım'a Kara Sevda ile ithaf etmişti. Ama zamanla Peyami sağa kaymış, faşizmin hayranı olmuş ve Nazım'ın ideolojisine karşı saldırıya geçmişti. Nazım o saldırılar karşısında bir provokatör üstünde hiciv denemelerini yazdı. Bir düşün oğlum, bir düşün ey yetimi Safa. Bir düşün ki son defa anlayabilesin. Sen bu kavgada bir nokta bile değil, bir küçük eğri virgül, bir zavallı vesilesin. Nazım portrelerden sonra o yıl Taranta Babu'ya mektupları yayınladı. Önce kitabın adı İtalya'daki Habeşistanlı gencin adıydı. Ama İtalyan elçiliği böyle bir kitabın yayınlanacağını öğrenince hükümete başvurarak bunun önlenmesini istedi. Gerçekten de yayın durduruldu ve Nazım kitabın adını değiştirmek zorunda kaldı. O dönemde İtalya'da Mussolini iktidara gelmiş ve faşizm ülkeye egemen olmuştu. Mussolini saldırgan bir sömürgecilik politikası uyguluyordu. İlk önce Habeşistan'a göz dikti. Somali üzerinden Habeşistan'ı ele geçirmeye kalktı. Milletler Cemiyeti Habeşistan'ın egemenliğini koruyacak güçte değildi. Mussolini de Habeşistan sorununun silahla çözülmesinden yanaydı. Fransa ve İngiltere buna karşı çıkamadılar. Avrupalıların ödün verme politikası sonucu İtalyanlar Habeşistan'a saldırdılar. Bir süre sonra Addis Ababa düştü. Hemen ardından da Mussolini faşist imparatorluğunu kurduğunu ilan etti. Yine o günlerde İspanya iç savaşı başladı. Hitler, İtalya'nın Habeşistan'a el koymasını tanıdı. Faşistler ve Naziler yavaş yavaş dünyayı ele geçiriyorlardı. Türkiye'de de onlara alkış tutanlar az değildi. Bağbali'de şakşakçılar çoğaldıkça Türkiye'yi tehlikeli günler bekliyordu. İşte Nazım böyle bir hava içinde Taranta Babu'ya mektupları yazdı. Destanın konusu İtalya'da tutuklanan ve sonradan kurşuna dizilen bir Habeş gencinin Habeşistan'daki eşi Taranta Babu'ya yazdığı ve bir türlü gönderemediği mektuplardı. Habeş delikanlı bu mektuplarında İtalyan halkının savaşa karşı nefretini, Habeş halkına düşmanlık beslemediğini, savaşın nasıl kışkırtıldığını ve İtalyanların faşizme nasıl karşı koyduklarını anlatır. Destan, baştan sona faşizme karşı tehlike çanlarının sesidir. Nazım, işte bu mektuplarda dünya daha Hitler'in Mussolini'nin saldırısına uğramadan çok önce faşizm tehlikesini vurgulayarak saldırganların halk düşmanı, insanlık ve barış düşmanı olduğunu haykırıyordu. Ne tuhaf şey Taranta Babu. Kapımızdan içeri ölüm, kolonyal şapkasına bir bahar çiçeği takıp gelecek. Nazım 1936'da hayatının en başarılı eserlerinden biri olan Şeyh Bedrettin Destanı'nı yazdı. Yıllar önce Bursa cezaevindeyken Şeyh Bedrettin'e dair bir şeyler okumuş, bir şiir yazmaya başlamış ve bunu koğuştaki arkadaşlarına okumuştu. Daha sonraki yıllarda Şeyh Bedrettin'in yaşamı ve savaşınları üzerine araştırmalarını sürdürdü. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun çok sonraları belirttiğine göre Bedrettin'in babası Simavna kasabasının kadısıydı. Anası da Hristiyanlıktan dönme bir Müslüman. Bedrettin bir çingene kızıyla evlenmiş, Kahire'de eğitim görmüş ve Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmişti. 1413'te İznik'e sürüldü. Çevresindeki Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlarla birlikte düzene karşı bir ayaklanma yaratabilmek için 3 yıl çarpıştı. Sonunda yenik düştü, yakalandı ve asıldı. Onunla birlikte savaşan 4000 kişi de öldürüldü. Konu Nazım'a çok ilginç gelmişti. Bir yanda bolluk içinde saraylarda yaşayanlar, öte yanda idamlar, acı çekenler, kılıçtan geçirilenler. Bedrettin'in müritleri Mustafa ve Kemal atlarına atlayarak Anadolu'da yollara çıkıyorlardı. Türk köylüler, Rum gemiciler ve Yahudi tüccarlardan oluşan 10.000 kişi isyan bayrağını açıyor ve şair şöyle diyordu. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek için ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber sürebilmek için toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için. 10.000'ler verdi 8.000'ini. Nazım bu destanıyla Anadolu tarihinde yüzyıllar önce sosyal eşitsizlik ve baskıya karşı direnen insanların nasıl savaştıklarını ve bunun bedelini nasıl ödediklerini anlatarak Türk edebiyatına ve sosyal savaş tarihine eşsiz bir yapıt kazandırdı. Bütün bu çalışmalar sırasında Nazım Zekeriya Sertel'in yönetiminde olan Son Pasta gazetesine takma adla Kan Konuşmaz adlı bir roman yazdı. Nazım hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği güçte üretken bir yazar olduğunu kanıtlıyordu. Mutluydu. Bir yandan sosyal ve siyasal içerikli yapıtlar yaratıyor, öte yandan da çevresiyle ilişkilerini huzur içinde sürdürüyordu. Ama Nazım'ı rahat bırakmadılar. 1936 sonlarında İstanbul'da kurulan Endüstri Dokumacılar Cemiyeti yöneticileriyle birlikte tutuklandı. Polise göre Nazım komünistlerin gizli reisi olarak yeni bir örgüt kurma girişiminde bulunuyordu. Oysa Endüstri Dokumacılar Cemiyeti tamamen yasal bir örgüttü ve İstanbul vilayetine başvurularak kurulmuştu. Neler uydurmadılar. Nazım güya Taksim'de bir kıraathaneye gidiyor, şapkasını masanın üstüne koyuyor ve onun üzerine de bir gazete bırakıyormuş. Bu bir parolaymış. Ondan sonra kahveye gelip aynı şeyi yapanlar kahveden çıkıp Taksim bahçesine gidiyor ve orada gizli gizli görüşüyorlarmış. Nazım, benim böyle bir paroladan hiç haberim yoktur. Ben ne komünistik tahrikatı yaptım ne de cemiyet kurdum diyordu. Bu düzmece iddiadan sonra Nazım'la birlikte Aralık 1936'da Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve 21 kişi tutuklandı. Açık açık bir komedi oynanıyordu. Bir süre sonra duruşma başladı ve Nazım 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Haziran'da da aklandı. Gerçekten Nazım uzun bir süredir kendini yalnız yasal yolda yayın çalışmalarına vermiş ve gizli örgütlerle her türlü ilişkisini kesmişti. Nazım'ın TKP Merkez Komitesi'ne bağlı örgütsel yapılarla ilişkisi zaten 1929'da fiilen sona ermişti. Nazım o dönemde Güneşe Doğru adlı bir de film hazırladı. Abidin Dino filme katkılarda bulundu. Başrolü o yılların ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur oynadı. Hükümet Nazım'ı kazanmak istiyor. Nazım o yıl büyük bir sürprizle karşılaştı. Eski dostları onu Ankara'ya çağırdılar. Çağrı çoktan beri Ankara'da görevler alan eski komünist arkadaşı Şevket Süreyya'dan geliyordu. Şevket Süreyya, faşizme karşı direnişte Nazım'ın iktidarın yanında olması gerektiğini inanıyor ve onun artık komünizmden vazgeçerek yeni yollara yönelmesini istiyordu. Şevket Süreyya'nın niyeti Nazım'ı Ankara'da devletin bazı önemli kişileriyle tanıştırmaktı. Nazım Ankara'ya gider gitmez Şevket Süreyya ile buluştu. Şevket kendisine tövbekâr komünistlerden Vedat Nedim Tör ve İsmail Hüseyin Tökin ile birlikte iktidarın hizmetinde olduklarını hatırlattıktan sonra onun da kendine katılmasını önerdi. Nazım'ın tepkisi çok sert oldu. Şevket dedi, bunu bana nasıl teklif edebilirsin? Seninle yollarımız çoktan ayrıldı. Ben senin ve arkadaşlarının tuttuğu yolu hiç onaylamadım. Ama eski dostluğumuza saygı göstererek sizi karşıma da almadım. Benim size karşı zarif ve kibar davranışım asla sizden yana olduğumu göstermez. Şevket, Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Süer'i de o akşam yemeğe davet ettiğini ve Nazım'la mutlaka tanıştırmak istediğini söyleyince Nazım büsbütün köpürdü. Bunu nasıl yaparsın Şevket? Ben yemeğe kalamam diye haykırdı. Ne olur Nazım, huysuzluk etme. Bir kere olsun beni dinle. Bunda hiçbir kötülük yok. Onu söyleyeceklerini kabul etmek zorunda değilsin. Tartışmaya girişme. O senin rejime düşman olmadığını anlayacaktır. Yemeğe kalmazsan beni çok güç durumda bırakırsın. Kendisine senden ne kadar büyük sevgi ve hayranlıkla söz ettim bilemezsin. Ne olur beni kırma. Sonunda Nazım dayanamadı, daveti kabul etti ama asla ödün vermek niyetinde değildi. O akşam yemekte üçlü bir araya geldi. Nazım çok gergindi ama belli etmemeye çalışıyordu. Şükrü Sökmen Süer İstiklal Savaşı'na katılmış, büyük taarruzda Atatürk'ün yanında bulunmuş eski bir albaydı. Emniyet örgütünün başında olduğu için komünistlerin bütün çalışmalarını yakından izleyen bir adamdı. Komünist düşmanlığıyla tanınmıştı. Nazım'ı yıllar boyu güvenlik raporlarından izlemişti. Ona uzaktan bir hayranlığı vardı ama düşüncelerini asla. Yemekte rakı içiliyordu ama Nazım her zamanki gibi çok ölçülüydü. Rakıyı sulandırıyor, kadehi uzun süre elinde tutuyor, daha doğrusu içer gibi görünüyordu. Şevket, Nazım dedi, burada emniyetli ifade veriyormuş gibi konuşmayacağını biliyorum. Bir dost sofrasındasın, ikimiz de sana sevgi besliyoruz. Bugün dünya büyük tehlike altında. Sen durumu nasıl görüyorsun? Onları anlat. Faşizme karşı dünya savaş veriyor. Biz ne yapabiliriz? Düşündüklerini açık açık söylersen Şükrü Bey'i aydınlatmış olacaksın. Hay hay, yeni bir şey söylemeyeceğim. Her zaman yazdıklarımı özetlemeye çalışayım. Nazım böyle bir başlangıçtan sonra emperyalistlerin bugün dünyayı savaşa sürüklemeye çalıştığını, faşizmin dünya barışı için muazzam bir tehlike olduğunu anlattı. Almanya ve İtalya'da faşizmin saldırgan emellerle nasıl yükseldiğini, İspanya'da iç savaşın nelere yol açtığını belirtti. Sonra da o günlerde yazdığı Karanlıkta Kar Yağıyor başlıklı şiirini okudu. Onu dinlerken Sökmen Süyer'in gözleri Dumlupınar'da ölenlerin acılarıyla doldu. Etkilenmişti. Bir süre konuşmadı. Sonra, "Sizin hedef aldığınız kapitalistler, emperyalistler bizler miyiz?" diye sordu. "Biz her zaman emperyalizme karşı savaşmadık mı? Kurtuluş savaşımız emperyalistlere karşı halkın isyanı değil miydi? Ama hiçbir şair bunu dile getirmedi. Bunun destanını yazmadı. Yazık değil mi Nazım Bey?" "Doğru. Onu ben yazacağım. Sizden bunu bekleriz. Bakın İspanya'daki iç savaşı ne güzel, ne duygulu bir dille anlatmışsınız. Göreceksiniz, İstiklal Savaşı'nı çok daha iyi anlatacağım. Sabırsızlıkla bekleyeceğim." O gece Nazım'ı kaldığı eve Sökmen Süyer'in arabası bıraktı. Ama Nazım sıkıntılar içindeydi. Emniyet müdürüyle böyle bir gece geçirmekten çok huzursuz olmuştu. Bu duygusunu çok sonraları cezaevinde bir dostuna şöyle anlatacaktı. "Sökmen Süyer beni ürkütmemek için 40 yıllık dost gibi karşıladı. O anda milli emniyetin kucağına düştüğümü anladım. Kendimden tiksindim. Nazım dikkat et dedim. Devrimciliğinin sonu olur. Milli emniyetin başkanıyla ahbaplık kurmanın ne gereği var? Sökmen Süyer eski bir asker. Namuslu bir bürokrat görünümünde ama onun buyruğu altında nice sorumsuz dramlar oynanmıyor mu? Böyle bir insanla dostluk kurmak bir kaplanla dostluk kurmaya benzer. İçimdeki adalet terazisiyle boydan boya tartıldım. Onların bindiği kefe kuş gibi havalandı. Ertesi gün bütün tehlikelere rağmen kendi bölgeme dönmeye karar verdim." Ama Nazım ertesi gün Ankara'dan ayrılamadı. Çünkü bir yandan Şevket Süreyya, bir yandan resimli ay döneminden arkadaşı Sadri Ertem, onu rejimin en güçlü adamlarından İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile tanıştırmak istiyordu. Şükrü Kaya o yıllarda İsmet İnönü'den ve Tevfik Rüştü'den sonra Atatürk'ün en güvendiği kişilerden biriydi. Paris'te okumuş, devrimciliğin ve devletçiliğin en ateşli savunucularından biri olmuştu. Bütün emniyet örgütü, polis ve MİT ona bağlıydı. Nazım böyle bir adamla bir araya gelmekten çekiniyordu. Şevket Süreyya ve Sadri Ertem ise Nazım'a, "Tanıyınca onu çok seveceksin. O da bizdendir. Çok anlayışlıdır." dediler. Nazım direnemedi. Şeytana uydu ve ertesi gün Şükrü Kaya ile görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Ertesi gün Şükrü Sökmen Süyer, Nazım'ı kendi arabasıyla İçişleri Bakanlığı'na götürdü. Belki de bu görüşme isteği doğrudan bakandan gelmişti. Nazım, onun ne güçlü bir kişi olduğunu biliyordu ama asla ödün vermek niyetinde değildi. Sökmen Süyer'le birlikte bakanın odasına girdiler. Şevket Süreyya ve Sadri Ertem de oradaydı. Şükrü Kaya, yüzünde tatlı bir gülümsemeyle Nazım'ı karşıladı. Makam odasındaki geniş koltuklara yerleştiler. Nezaket gereği karşılıklı hal hatır sorulduktan sonra sıra buluşmanın gündemine geldi. Nazım, bakanın neler isteyeceğini çok merak ediyordu. Şükrü Kaya konuya girerek şöyle dedi. "Nazım Bey, siz de biliyorsunuz Avrupa ufuklarında kara savaş bulutları toplanıyor. Bizler dünyayı felakete sürükleyecek bu yangına karşı yurdumuzu korumaya hazırız. Ordumuz bugün İstiklal Savaşı'ndaki gücünü 10 katına çıkarmıştır. Bu bakımdan kendimize güveniyoruz. Bununla beraber cephe gerisinden de emin olmak isteriz. Ama sizin takım bizi çok düşündürüyor. Nazım Bey, bazı gerçekleri görmezlikten gelemeyiz. Bildiriler, broşürler dağıtılıyor, gizli gazeteler basılıyor. Siz neden irtica ile uğraşmıyorsunuz da bizimle uğraşıyorsunuz? Asıl tehlike onlar değil mi? Altı ok sizler için bir dayanak sayılmaz mı?" Nazım, Şükrü Kaya'nın sözlerinden hiç tedirgin olmadı. Aksine bu konuşmayı çok iyi niyetli buldu ve bakana şöyle dedi. "Beyefendi, teşkilatınızın benim hakkında sağlam bilgiler elde edemediğini anlıyorum. Demek ki benim uzun zamandan beri TKP ile hiçbir ilişkim olmadığını ve partiden ihraç edildiğimi bilmiyorlarmış." "Hayır, biliyoruz. Ama hükümete karşı propaganda yapmak için sizin parti üyesi olmanız gerekmez. Siz tek başınıza bir parti gibisiniz. Çok büyük etkileriniz var. Sizi defalarca uyardık, anlamadıktan geldiniz. Biraz realist olun. Türkiye Komünist Partisi'nin başlıca elemanları elimizde. Sizi onlardan kurtarmak istiyoruz. O yüzden şimdi buradasınız. Bizden olmayan bize karşıdır. Sizi aramızda görmek isteriz. Bir haksızlığa uğrarsanız size elimi seve seve uzatacağımı bilmelisiniz. Bir telefonunuz kafidir." Nazım bu sözlerden çok sıkılmıştı. Bir an önce bu görüşmenin bitmesini istiyordu. Onlar ise Nazım'ı kazanmaktan vazgeçmiş değillerdi. Şükrü Kaya ve Sökmen Süyer yarı açık yarı kapalı Nazım'a şu seçenekleri sundular. "Biz sizin Ankara'da kalmanızı istiyoruz. Bütün kapılar size açılacaktır. Rahat rahat şiirlerinizi, romanlarınızı yazarsınız. Size kimse karışamaz. Yurt dışına kaçabilirsiniz ama sonra buraya dönmenizin kolay olmayacağını sanıyoruz. Yarın İstanbul'a dönerseniz eski arkadaşlarınız sizi rahat bırakmayacaklardır. Kendinizi eylemlerin içinde bulacaksınız. Sizi kışkırtacaklar, siz de onlara uymak zorunda kalacaksınız. Başınız belaya girecektir, hapislere düşersiniz. O zaman sizi biz de kurtaramayız. Nazım bunları soğukkanlılıkla dinledikten sonra Şükrü Kaya'ya, Emniyet Genel Müdürü'ne ve Şevket Süreyya'ya gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Sonra da, yarın ben İstanbul'a dönmek zorundayım dedi. Oradan kopamam. Yıllarca yurt dışında kaldım ama hiçbir yere alışamadım. Ankara'ya da alışamayacağımı biliyorum. Beni affedin. Toplantı böyle gergin ve soğuk bir havada sona erdi. Nazım ertesi sabah ilk trenle İstanbul'a döndü. 10. ayrımın sonu, sayfa 128.